Merhaba, ben Tunçel Gülsoy. Çoğunuz beni TAP TV ekranlarından tanıyorsunuz. Şimdi o ekranda ağırladığım topluma yön veren, birbirinden değerli isimlerle yaptığımız ilham verici sohbetleri sizinle podcast olarak da buluşturuyorum. İstediğiniz yerde, dilediğiniz zaman dinleyin. Hoş Sohbet Podcast başlıyor. TAP TV'ye hoş geldiniz. Ben Tunçel Gülsoy. Hoş Sohbet programındayız ve bugün çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Profesör Acar Baltaş. Acar Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sizi yakalamak, bulmak hakikaten zor bir şey ama bulduğumuz zaman hani derler ya, Türkçe bir tabir. Dadından da yiyinmiyor. Yani sohbet de o kadar da güzel oluyor. Ben bunu defalarca yaşamış ve sizden eğitim de almış biri olarak söylüyorum. Hep merak ettiğim bir şey var. Şimdi bir toplumun bildiği Profesör Acar Baltaş Bey var. Tabii bugün geldiği noktada hem psikoloji konusunda, hem eğitmenlik konusunda, hem liderlik konusunda birçok insana ışık vermiş bir insan. Bu bizim gördüğümüz Acar Bey. Fakat bir de onun bir gençliği var. Bugüne kadar çocukluğunuzla ilgili hiçbir şey duymadım, yani okumadım da. Çocukluğunuzda nasıl bir insandınız?
Herhalde bugünkü kriterler geçerli olmuş olsaydı DHD teşhisi alabilirdim. Çünkü o zaman bu kriterler yoktu, yaramaz denirdi. Hatta öyle ki bir hocam, edebiyat hocası, Allah rahmet eylesin, Hilmi Soykut, anneme bir veli toplantı gününde, hanımefendi, bu çocuğun adını neden Halim, Selim koymadınız, ismiyle müsemma demişti. Yani hareketli ve benimle ilişkili olanlara zor zamanlar yaşatan bir çocuktum.
Peki sonra sizi böyle gelecekle ilgili hayatınızda bir kırılma oldu mu çocukluğunuzda? Yani bir ilham veren, ben büyüyünce şunu yapacağım, bunu yapacağım, bir olay, bir hadise, bir kişi.
İlkokul 4. sınıfta değişen öğretmenim Fehime Oktar, Allah rahmet eylesin, onu da rahmetle anmış olalım bu vesileyle, beni adaletle tanıştırdı. Çünkü ondan önceki öğretmenim bana anne gibi yaklaşır ve sınıftan ayırırdı. Fehime Hanım adaleti uyguladı ve o benim daha çizgiye ve yola girmeme yardımcı oldu.
Bilgi konusu var. Sizin bu konuda söylediğiniz bir şey de var. Bilgi güçtür. Yani paylaşıldıkça çoğalır. Fakat bizim ülkemizde bilgi çok da paylaşılan bir şey değil. Yani ne yapmalıyız? İki, bunun sebebi ne? Yani bizim kültürümüzden olan bir şey mi?
Ya bilginin sınırları var aslında. Eğer ihtiyaç çok ağır basıyorsa, birincisi, duygu çok yoğunsa bilgi davranışı etkilemiyor. Ancak ülkede bilgiye karşı kayıtsızlığın arkasında bilimsel düşünce sistematiğine, yani bu anlayışa sahip olmamak yatıyor. Şu demek, bilimsel bilgi ve akıl yürütme için çaba harcamak gerekiyor. Halbuki yalancı bilim veya komplo teorileri çok kolay sonuca gidiyor. Yani bir RNA aşısının çıkış ve işleme mekanizmasını anlamak için çaba harcamak gerekirken, falan yerdeki filan kişi bunu buldu ve ondan sonra da öldürüldü gibi bir doğru olmayan haber birdenbire insan, geniş kitleler tarafından benimsenebiliyor. Bunun arkasında erken yaşlardan başlayan bilime dayalı düşünceyi geliştirecek kültürün eksikliği var eğitim sistemi içinde. Bunun sonunda da zaten ne oluyor? Sahte bilim, bilim yerine geçiyor. Falcılar, astrologlar, medyumlar toplumda kanaat önderi durumuna geliyor.
Yani toplumun liderleri bunlar oluyor. Evet. Artık başka türlü olması gerekiyor.
Evet.
Bu da gene sizin eğitimlerinizle ilgili bir konu. Yönetici olmak, lider olmak. Şimdi lider nedir, yönetici nedir? İkisi arasında tabii ki bir bağ olduğunu biliyorum. Diyeceksiniz ki ya, bu soruların cevabını bilmiyor musun, ama önemli olan şu, bu soruların cevabını bir kere de sizden tekrar duymak istiyorum.
Bildiğinizden ve benden daha iyi söyleyeceğinizden eminim. Şöyle söyleyeyim, çok basitleştirerek söylersek, lider dışarıya bakar camdan, vizyonu ve stratejiyi belirler. Yönetici içeriye bakar, ve bu vizyon ve stratejinin hayata geçmesi için operasyonel süreçleri düzenler ve yönetir diye tanımlayabiliriz. Ama ikisinin çok geniş bir ortak paydası var. İkisinin çok geniş ortak paydası liderin de yöneticinin de başarısı birlikte çalıştığı insanların yapacağı katkıya bağlıdır. Dolayısıyla hem liderlik hem yöneticilik açısından böyle bir geniş ortak paydayı kabul et, yani aynı anlamda anlamdaş olarak kullanabiliriz çok kere. Ancak liderlik için söyleyeceğimiz bana göre en ayırıcı etki etkilemektir. Etkilemek sonucu değiştirmektir ve bunu ilişki kurarak, bağ geliştirerek yaparsa birlikte çalıştığı insanların katkısını da arkasına alması mümkündür. İyi liderliğin iki tane kriterini söyleyecek olsam, biri arkasından gelenlere bulduğundan daha iyi bir yer bırakmaktır. İkincisi de insanların içindeki iyiyi, cevheri, potansiyeli ortaya çıkartmaktır.
Peki bir de bu bir başarı tabii. Bu da bana beni başarı konusuna getiriyor. Başarı konusu da tabii çağlar boyunca değişik anlamlar yüklenen bir şey. Sanırım günümüzde de bir şekilde erozyona uğruyor. Yani yeni gençler için başarı daha farklı bir şey. Başarı nedir? Bugünkü tarifi nedir? Ne olmalıdır bugünün dünyasında?
Soyut tanımını söyleyebilirim. Başarı kişinin potansiyelini hayata yansıtmasıdır. Yani bu birçok kişi için peki ben potansiyelimi nasıl anlayacağım sorusunu da beraberinde getirir. Potansiyelin anlaşılması için de söyleyeceğim 3 tane kriter var. Birincisi elinden gelenin en iyisini yaparken veya bir faaliyet içindeyken zamanın akıp gitmesi. İkincisi başkaları görüp sen bunda iyisin demesi. Üçüncüsü de bunun kendiliğinden içinden fışkırması. Yani teşvik edilmeye de gerek yok. Şimdi bu insanın potansiyelin olduğu alandır. Ve insan bu alanda çalışırsa gelişir, katkı sağlar, kendini iyi hisseder. Bu toplumda karşılık bulursa bir şekilde böyle başarılı olan insanlar mutlu olur. Onun dışında bu kriterler olmadan zorlayarak kendini toplumun kabul ettiği ölçüler para kazanmak, şöhret kazanmak, güç kazanmak ki toplum bugün başarıyı böyle tanımlamaktadır. Bunlara sahip olduğu zaman da içindeki boşluğu aşamaz ve bütün bunlara sahip olduğu halde mutsuz olur. Aile hayatını olumsuz etkiler. Madde kullanımı veya uygun olmayan davranışlar gösterebilir. Niye? Çünkü mutlu olmadığı, içindeki boşluğu doldurmak için bir fazladan bir şey yapma ihtiyacı ağır bastığı için.
Potansiyel ve inanç. Yani bir insanın potansiyeline varması için inanması mı gerekiyor? Bir insan potansiyelini kendi kendine nasıl keşfeder? Bu inancı kendiyle ilgili nasıl oluşturur?
Bir kere potansiyel kendiliğinden ortaya çıkar dediğim gibi teşvike gerek yok. Kişi o işle uğraşırken zamanı kaybeder ve başkaları da onun iyi olduğunu söyler. Yani potansiyel için kullanacağı...
Kendini kaybedecek yani. O iş yaparken zaman...
Olmuş, öğlen olmuş, akşam olmuş, sabah olmuş, her neyse yani diyebildiği alan insanın potansiyelin olduğu alandır. Bir kere potansiyel için bunu söyleyebilirim.
İnanç için ne söyleyebilirsiniz?
Bu inanç konusu zannedersem kastettiğiniz inanç teolojik inanç değil.
Hayır.
Yani istersen başarırsın, inanman evet. Lazım meselesi. Orası da gene dediğim gibi bilimle ilişkisi olmayan insanlar bir şey başka bir şeyi takip ettiği zaman arkadan gelen öndekinin sebebi zannediliyor. Yani bu karmaşık ifade aslında şunu kastediyorum. Yağmur yağdığı zaman şemsiye açarız ama şemsiye açtığımız için yağmur yağmaz. Dolayısıyla da başarmak için istemek gerekir ama istediği için insanlar başarılı olmaz. Başarılı olmanın en önemli noktası odaklanmadır bir kere. Odaklanma ve vazgeçmemektir. Şimdi her insanın başarılı olmak için potansiyeli var. Ama başarısızlığı göze alabiliyor mu? Başarısızlığı göze almadan başarılı olmak mümkün değil. Bugün maalesef başarıyla zehirlenmiş bir genç kuşak yetiştiriliyor. Ve sağlıksız bir eğitim ve sınav sistemi içinde bu genç kuşak yetiştiriliyor. Ve bu tek bir tek sınav sonucuna bağlı olarak başarı tanımlanıyor. Bu son derece sağlıksız bir durum. Bunun sonunda inanırsa başarılı olabileceği yönünde çok küçük yaştan başlayarak gerçekçi olmayan bir yükleme yapılıyor. Çocuklar hayatla karşı karşıya geldikleri zaman gereken otonomiyi kazanmamış oldukları için bu otonomi düğmesini ilikleyerek, ayakkabısını bağlayarak, yemeğini yiyerek kazanılır. Yani çok erken yaşta başlayarak aşamalarında kazanılır. O zaman da hayatın zorlukları karşısında kırılıyorlar, dağılıyorlar. Gerçekte hayata başarıyı taşımak için sporcuların yaptığına bakmak gerekir. Ne yapar sporcular? Bir kere mutlaka hazırlıklıdırlar. İki, esnektirler. Değişen koşullara uyum sağlarlar. Üçüncüsü ve en önemlisi, geri bildirim alır ve bundan yararlanırlar. Dördüncüsü, hedefleri vardır ve buna odaklanırlar. Beşincisi de vazgeçmezler, pes etmezler. Dolayısıyla bu özellikleri hayata taşısak veya işe insan seçerken geçmişinde düzenli, disiplinli spor yapma alışkanlığı olan insanları seçersek bu insanlara özenmeyi de ve bunlara örnek olmayı da arttırırız.
Siz zamanında benim bildiğim kadarıyla bizim milli takıma da bir ara liderlik üzerine eğitim verdiniz veya destek verdiniz. Hatta bir spor kulübümüze galiba Galatasaray'da verdiniz. Bunları oradan mı öğrendiniz veya onlardan ne öğrendiniz?
Vallahi hem onlardan öğrendim hem onlarla bunları geliştirdim diyebiliriz.
Ama bugün mesela sizin gibi yani şu anki spor kulüpleri profesyonel koçları, mentorları veya yöneticileri benim bildiğim kadarıyla şu an kullanmıyorlar.
Kullananlar var. Eskisine kıyasla daha fazla kullanılıyor. Ve üstelik bu konuda eğitim almış değerli gençler var. Mutlaka onlar da kendilerini hissettireceklerdir.
Bir de bir güven meselesi var. Şimdi bizim ülkemizde yapılan araştırmalar, anketler de gösteriyor ki aslında kimse kimseye pek güvenmiyor. Yani futboldan başlıyoruz, siyasi bölünmeler, işte etnik bölünmeler, düşünce bölünmeleri. Tabii şirketlere de bu yansıyor. Bir şirkette güven ortamı nasıl sağlanır?
Güven ortamını sağlamanın birinci adımı insanların kendilerini oldukları gibi ortaya koymalarına imkan vermeleri, yaptıkları katkının ne anlama geldiğini hissetmeleri ve de hata yaptıkları zaman bu hata sonucunda küçük düşmeyeceklerini, mahcup olmayacaklarını bilmeleriyle sağlanabilir. Psikolojik güven kültürü böyle yerleşir. Tabii ki bu hata yaptıkları zaman ifadesi farklı şekilde yorumlanmaya gidebilir. Ne demek yani? Hataları onun için ayırmak gerekir. Kasıtlı olanları bir yana bırakalım ama dikkatsizlik ve beceriksizlikten kaynaklanan hataları kastetmiyorum. Yeni bir şey denemek ve gri alanda karar alıp sorumluluk alıp hareket etmekten kaynaklanan hataları kastediyorum. Bu hataların konuşulabilmesi, dile getirilmesi ve bunun bir öğrenme fırsatı olarak görülmesi şirketi, çalışanları rahatlatır. Çünkü korku kültürü hataları örtmeye neden olur. Hatalar örtüldüğü zaman zaman içinde büyür ve ortaya çıkar, patlar. Karşılıklı suçlamalar olur. Bölümler veya kişiler arasındaki duygusal mesafe açılır. İnsanlar böyle ortamlarda çalışmamayı ve kaytarmayı bir avantaj sayarlar, sorumluluk almazlar ve de olgunlaşmazlar bunun sonunda. O sebeple hataları cezalandıran, kınayan, yani bu cezanın mutlaka maddi veyahut da işten uzaklaştırma şeklinde olması gerekmez. Ters bir bakış, azar, topluluk içinde küçük düşmek de aynı şekilde hataların örtülmesine neden olacak, psikolojik güven kültürünün yeşermesine imkan vermeyen bir anlayışın doğmasına sebep olur.
Çok kaotik bir ortamda yaşıyoruz. Yani bu sadece ülkemiz için değil, dünyada bir geçiş döneminde bir yeni dengeler oluşuyor, yeni kavramlar oluşuyor. Böyle bir ortamda yani bir şu an iş hayatında çalışan insanlar veya aktif olarak iş hayatının içinde olan insanlar ne yapmalılar? Bir sefer benzer bir soruyu sormuştum, bana bir cevap vermiştiniz. Ben de birçok yerde hocamızdan diye sattım yani tabiri caizse. Olumlu anlamda söylüyorum. Ne yapmalılar? O bir. İkincisi de bugün işte geçtiğimiz günlerde üniversite arası giriş imtihanı vardı. Bu çocuklar işte inşallah üniversiteye girecekler, işte büyüyecekler. Bizlerin yerine onlar geçecek. Onlara Hacer Bey'den, Hatta Acar abilerinden demeyi daha tercih ediyorum. Çünkü size o kadar yakın hissediyorum. Acar abilerinden bir nasihat verseniz ne verirdiniz? İlk önce bu ortamda biz ne yapacağız?
Bir kere birinci söyleyeceğim şey, şikayet etme ve mazeret bulma kültüründen uzaklaşmak gerekiyor. Haklı olsa bile. Çünkü şikayetler ve mazeretler insanları bir yere getirmiyor. İkincisi, ellerinden gelenin en iyisini yapsınlar. Üzerlerine düşeni yapsınlar. Çünkü arada fark var. Elinden gelen sübjektif, üzerine düşen daha objektif. Kendilerinden de bir şey katsınlar. Bunu görüyor, görmüyor, fark ediliyor, ödülünü alıyorum, almıyorum. Bakmasınlar. Bugün görülmese bir gün görülür. Üçüncüsü, zaman hayattır. Zamanlarını iyi kullansınlar. Dördüncüsü de erken evlenmesinler.
Gençlere öğütümüz bu.
Evet.
Erken evlenmek.
Evet, erken evlenmesinler. Çünkü erken evlenmek hayatın sunacağı fırsatlardan yararlanmayı geciktirebilir, imkansız hale getirebilir. Üstlenilen farklı sorumluluklar sebebiyle, hormonların etkisiyle evlenmezlerse potansiyellerini daha iyi kullanma fırsatları olur. Kadınlar için de, erkekler için de.
Acaba ve siz toplum içinde bir rol modelsiniz. Aynı zamanda çok etkili bir insansınız. Merak ediyorum. Yani birçok hayatınızda çok güzel başarılar var. Şirketler, eğitimler. Yani buraya da geldiğiniz zaman arkadaşlarımızdan duydunuz yani. Ne diyorlar? Sizin şu kitaplarınızdan şunları aldık ki bu binlerce yerde yapılan bir şey. Ama herkesin hayalin bittiği yerde yaşam biter. Acar Bey'in gelecekle ilgili ne hayalleri var?
Bir kere bu teveccühe teşekkür ediyorum. Buna minnet ve şükran duyuyorum.
Estağfurullah.
Gerçekten öyle. Birincisi bu. İkincisi, bundan yani bana gösterilen teveccühten hiçbir zaman sıkılmıyorum. Kitap imzalamaktan elimi de kalıcı hasar bıraktı. Yani çünkü insanların adını yazmakla yetinmek istemiyorum. Yani onlara bir dilek yazmak istiyorum. Benden bir şey kalsın istiyorum. Dolayısıyla bu teveccüh, boşa yaşamadığımı, eşimle beraber yaptıklarımızın boşa gitmediğini gösteriyor. Bu açıdan anlamlı bir hayat yaşadığıma inanıyorum. Birincisi bu. İkincisi, bundan sonraki hayallerim nedir? Aklımın erdiği, gücümün yettiği ölçüde bu fiziki potansiyelimi, zindeliğimi korumak ve mental olarak zindeliğimi korumak ve böyle devam etmek. Benim yaşımdaki bir insan ne isteyebilir? Çünkü biliyoruz ki erken emeklilik veya bir an önce emeklilik öbür tarafa doğru tek yönlü hızlı bir bilet anlamına geliyor. Anlamsızlık duygusu insanı boşluğa düşürüyor. Dolayısıyla böyle devam etmek. Belki benim esas alanım çocuk ve gençlik olmadığı halde gözlemlerimin toplumda ne kadar etkili olduğunu gördüğüm için, bu yönde gösterilen teveccühü gördüğüm için bu yön, bir tane daha böyle bir kitap yazabilirim gibi geliyor. Çünkü bir kitap 2 yıl sosyal ölüm demek. Önce bunu göze alarak başlamak gerekiyor.
Kitap yazmaya devam edeceksiniz, öyle gözüküyor.
Bir tane daha zannedersem gelecek.
Kitabın ismi ne olacak?
Aa, hiç bilmiyorum. Yani çocuk ve gençlikle ilgili olacak. Şimdi zaten eski kitapların yeni düzenlemelerini yapıyoruz. Üstün Başarı Yolda, Hayalini Yorganına Göre Uzat, Kronikten Çıktı. Şimdi Beden Dilini hazırlıyoruz. 1991'de yapmıştık beden dilini ve bu kavramı Türkiye'ye getirmişti. Kısa bir süre önce eşim bir buçuk yıl çalışarak 1986 yılında yazdığımız Stres kitabını yeni araştırmalarla ortaya çıkarttı. Doğan Kitap'tan da o çıktı. Böylece yani eski kitapları yenileyerek güncel bilgilerle, belki üzerine de bir yeni kitap daha ekleyerek devam edeceğiz.
Acar Bey, deminden beri dikkat ediyorum. Konuşurken biz diyorsunuz. Yani bir Acar Baltaş var gördüğümüz ama biz derken de anlıyorum ki hem eşiniz hem ben biliyorum da ayrıca bir ekibiniz var, yani Baltaş grubu var. Sizle birlikte çalışan birçok insan var. Hani bir yerde siz topluma söylediğiniz şeyin birinci örneği olarak kendiniz o şekilde davranıyorsunuz. Bize nasıl söylüyorsanız siz kendi hayatınızda bunu aynen yansıtıyorsunuz.
Gayret ediyorum. Buna gayret ediyorum. Tabii ki en önemlisi, ne yapıyorsak, yaptığımız işin kuramsal temeli eşimden çıkıyor. Ben onu pratiğe dönüştürecek ve toplumda yüzü olacak şekilde davranıyorum ekibin.
Peki bir soru daha sorayım. Bir eşle birlikte aynı işte çalışmak kolay mı, zor mu, veya her ikisi bir arada mı?
Bu doğrudan doğruya kişiliğe bağlı olan bir şey. Eğer birbiriyle rekabet eden özellikteyseniz, farklı işlerde de çalışsanız gündelik olaylar yüzünden o öyle değil böyle diye tartışma kaçınılmazdır. Aynı işte çalışmanın tabii ki sorun olabilir, şöyle olabilir, çalışanlar kimden hangi cevabı alacaklarını bilip sizi birbirinize düşürebilirler. Biz onu birlikte çalıştığımızın birinci yılında anlayıp sınırları ayırdık. O sebeple yani bu konuyla Zuhal Hoca ilgilenir deyip gönderirim. O da Acar Hoca ilgilenir der, gönderir. Dolayısıyla biz aramızda birlikte çalışmanın sinerjisini yaratmayı başardık.
Sevgili seyircilerimiz, görüyorsunuz bence çok önemli bir noktaya değindi Acar Hoca. Sınırları ayırmak. Yani neyi kimin yapacağına önden karar verip herkesin kendi işini yapması. Çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Sizinle sohbet etmek her zaman büyük zevktir. Bu vesileyle burada olduğum için ben de çok memnunum. Anlamlı bir gün yaşadığımı hissediyorum.
Sevgili seyircilerimiz, hoş sohbet burada şimdilik sona eriyor. Başka programlarla devam edecek. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın.